Ayrım 17, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 206. Erdik ile yapılan pazarlık, Allah ile yapılan pazarlık. Erdik eski Türklerde ve Şamanlarda yeraltı tanrısıydı. Şaman örneğin hastalıkların iyileştirilmesi için transa geçtikten sonra onunla pazarlık yapar, onu kandırmaya çalışırdı. Alevilerde böyle bir anlatım yoktur. Böyle bir inancı çağrıştıracak küçücük bir şiir, deyiş yoktur. Oysa pazarlık açısından bakılacak olursa, Şaman'ın yeraltı tanrısı Erdik ile yaptığı pazarlığa benzer, Allah ile elçisi Muhammed arasında geçen bir pazarlık vardır. Bu pazarlık Miraç'ta gerçekleşmiştir. Anlatımı Radikal Gazetesi yazarı Avni Özgürel'den alacağız. Hadislerde Miraç. Miraç merdiven demek. Hadislerde göğe yükseliş bu sözcükle anlatılıyor. Peygamber uykudayken Cebrail'in gelişi ve onun göğsünü yarıp kalbini yıkayışını simgesel manada kabul etmek gerek. Allah'ın huzuruna götürülecek bir insanın bedensel açıdan kalpte toplandığına inanılan beşeri hasletlerin tamamından arındırıldığı manasında. Ardından Burak adlı katıra bindirilip götürülüşünü de o günün insanının, peygamberin kendisi de dahil, kavrayışına uygun bir ilahi yansıma olarak görmek mümkün. Bu gidişin ışınlanma diyebileceğimiz bir şekilde gerçekleştiği peygamberin anlatımından belli. Burak'ın her sıçrayışta tırnaklarının ufukta görünen son noktaya değdiğini söylüyor. Ardından Mescid-i Aksa'da Cebrail'in ona göğe yükselişi öncesinde şarap ve süt dolu iki kap uzatarak ikramda bulunması, Hazreti Muhammed'in süt kabını seçmesi üzerine yaratılışına uygun olanı seçtin hitabıyla karşılanması ve nihayet birlikte göğe yükselişleri. Yine peygamber anlatıyor. Sonra Miraç getirildi ki insanların ruhu onda göğe yükselir. Baktım ki gördüğüm şeylerin en güzeli, görmez misin ölmek üzere olan kimse ona nasıl gözünü diker? Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik. Cebrail kapının açılmasını istedi. O kimdir denildi? Cibril dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed dedi. Öyle mi? O peygamber olarak gönderildi mi denildi? O evet dedi. Hemen kapıyı açtılar ve beni selamladılar. Bir de ne bakayım görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor. Emrinde 70.000 melek ve her birinin emrinde 100.000 melek var. Derken bir adam ile beraberim ki şekli Allah'ın yarattığı günkü gibi ondan hiçbir şey değişmemiş. Kendisine soyundan olan insanların ruhu arz ediliyor. Ey Cibril bu kim dedim. Baban Adem dedi ve o bana selam verdi, gönlümü aldı, hayır ile dua etti. Hoş geldin salih peygamber ve salih evlat dedi. Hadise göre Hazreti Muhammed daha sonra cehennemde gördüğü tabloları, insanların işledikleri suçlara göre tabi tutuldukları cezaları anlatıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Sonra ikinci göğe çıktık. Orada Yusuf ile buluştum. Ümmetinden kendine tabi olanlar da etrafındaydı. Yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibiydi. Selam verdi, hoş geldin dedi. Sonra üçüncü göğe geçtik. Orada iki teyze oğlu Yahya ve İsa ile buluştum. Giyimleri ve saç sakalları birbirine benziyordu. Bana selam verdiler, hoş geldin dediler. Sonra dördüncü göğe geçtik. İdris ile buluştum. Bana selam verdi, hoş geldin dedi. Sonra beşinci göğe geçtik. Orada milletine sevdirilmiş olan Harun ile buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tabileri vardı. Uzun sakallıydı. Sakalı hemen hemen göbeğine değecekti. Beni selamladı. Hoş geldin dedi. Sonra altıncı göğe çıktık. Orada Musa İmran ile buluştum. Çok kıllıydı. Üzerinde iki gömlek olsaydı kılları onlardan çıkardı. Musa dedi ki insanlar benim Allah katında en şerefli kişi olduğumu iddia ederler. Bu Allah katında benden yalnız daha şerefli olsaydı aldırış etmezdim. Fakat her peygamber ümmetinden kendine uyanlarla beraberdir. Cennete giriş. Sonra yedinci göğe geçtik. Ben orada İbrahim ile buluştum. Sırtını Beyt-i Mamur'a dayamıştı. Beni selamladı. Salih peygamber ve salih evlat hoş geldin dedi. Bunun üzerine bana denildi ki işte senin yerin ve ümmetinin yeri. Sonra Beyt-i Mamur'a girdim, içinde namaz kıldım. Ona her gün 70.000 melek girer, kıyamete kadar geri de dönmezler. Sonra baktım bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti bürür. Bunun kökünde bir kaynak akıyor, iki kola ayrılıyordu. Ey Cibril, bu nedir dedim. Şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yıkandım. Geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. Sonra Kevser'in akış istikametini tuttum ve cennete girdim. Bir de ne bakayım, orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, insan kalbine gelmeyen şeyler var. Sonra Yüce Allah bana emretti ve 50 vakit namaz farz kıldı. Ondan sonra Musa'ya uğradım. Rabbin ne emretti dedi. Üzerime 50 namaz farz kıldı dedim. O dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetim bunun altından kalkamaz dedi. Rabbime döndüm, azaltması için yalvardım. O benden 10 vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu şekilde Musa'ya uğradıkça Rabbime dönüyordum. Sonunda 5 vakit farz kıldı. Musa yine Rabbine dön, azaltmasını iste dedi. Ben çok müracaat ettim, artık utandım dedim. Bunun üzerine denildi ki sana bu 5 vakit namaz 50 namazdır. Bir iyilik 10 katı iledir. Her kim iyilik yapmaya gayret eder de onu işlemezse ona bir iyilik yazılır. İşleyene de 10 iyilik yazılır. Her kim de bir günah yapmaya teşebbür eder de işlemezse bir şey yapılmaz. İşlerse bir günah yazılır. Dipnot: Avni Özgürel, Radikal, 12 Eylül 2004. Avni Özgürel'in anlatımı böyle. Muhammed göklerde kimlerin bulunduğunu, emirlerindeki melekleri anlatıyor. Birinci gökte Adem ile İsmail var. İkinci gökte Yusuf var. Üçüncü gökte Yahya ve İsa var. Dördüncü gökte İdris var. Beşinci gökte Harun var. Altıncı gökte Musa var. Yedinci gökte İbrahim var. Miraç günü Allah ile görüşen Muhammed'e Allah 50 vakit namazı farz kılıyor. Öyle anlatıyor kendisi, yani Muhammed. Dönüşte Musa ile karşılaşıyor. Musa soruyor, Rabbin ne emretti diyor. Üzerime 50 vakit namaz farz kıldı diyor Muhammed. Bu defa Musa, dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz diyor. Muhammed Rabbine dönüyor, namaz vakitlerini azaltması için yalvarıyor. Allah 10 vakit indirim yapıyor. Sonra Musa'nın yanına tekrar geliyor. Bu şekilde Musa ile Rabbinin arasında gidip geliyor ve namaz vakitlerinden indirim yapması için yalvarıyor. Sonunda 5 vakte indiriyor namaz vakitlerini. Ama Musa 5 vakte de karşı çıkıyor. Rabbine dön, azaltmasını iste diyor. Muhammed ise artık çıkamayacağını belirtiyor. Çok müracaat ettim, artık utandım diyor. Burada Allah ile Musa arasında bir pazarlık yapıldığı görülmektedir. Çünkü Muhammed'in namaz vakitleriyle ilgili bir görüşü yoktur. Görüşü olsaydı Allah'ın yanında söylemesi gerekiyordu. Allah her şeyi bilen ve gören olduğu için bu itirazların Musa'dan geldiğini de bilen ve görendir. Musa 6. gökte oturmaktadır. 6. gök neresidir? Teoriye göre Jüpiter. Musa Muhammed'in işine, Allah'ın işine işi olmamasına rağmen karışıyor. Neden karışıyor ki? Müslümanların kaç vakit namaz kılacağı Musa'dan neden soruluyor, onu neden ilgilendiriyor? Anlaşıldığı kadarıyla Miraç bir kere gerçekleşen bir olay da değil. Allah onar onar indirim yaptığına göre 10 sayısına kadar 4 kere, 5 sayısına kadar ise bir kere gitmiş olmalı Muhammed. Allah'ın yanına 6. kata iniyor, daha sonra 7. katı geçiyor, yıldızları aşıyor, arşı geçiyor ve arşın göğüne çıkıyor. 5 kez Miraç yapmış oluyor. Musa karışmasaydı eğer bugün Sünni Müslümanlar günde 50 vakit namaz kılıyor olacaklardı. Kabaca bir hesap yapalım. Bir günde 24 saat var. 24 saat 1440 dakika eder. Müslümanlar 50 vakit namaz kılacaklarına göre her 28.8 dakikada bir namaz kılacaklar demektir. Abdest almayı, hazırlığı ve namazdan sonraki vakit geçirmeyi de düşünecek olursak Müslümanların çalışmaya vakit bulamayacakları anlaşılıyor. Ama bütün bunlara rağmen merak ettiğimiz şu, Musa bu işe neden karıştı? O İslam'ın peygamberi miydi ki Müslümanların işine karışıyor? Bunu anlayamıyoruz. Muhammed'in anlatımına göre Rabbin ne emretti diye soruyor Musa. Rabbin diyor, Rabbim demiyor. Daha sonra ise dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetim bunun altından kalkamaz diyor Musa. Ümmetim demiyor, ümmetin diyor. Biz de diyoruz ki neden karışıyorsun? Senin Rabbin değil, senin ümmetin değil. Sana ne? Allah'ın takdirine sen nasıl karışırsın? Bırak Müslümanlar Allah'ın emirlerini yerine getirsinler, ibadetlerini yapsınlar. Allah günde 50 vakit namaz olacak dediğine göre bir bildiği vardır. Çünkü o her şeyi görendir ve bilendir. Görüldüğü gibi şaman nasıl yeraltı tanrısı Erlik ile pazarlık yapabiliyorsa, Musa da Allah ile pazarlık yapabilmektedir. Aracı ise Muhammed'dir. Cemal Şener bu konu üzerinde dikkatli bir şekilde çalışabilir. Alevilerin Erlik yani şeytanla ilişkisi var mıdır? Alevi doğuş inancı ve felsefesi tamamen nefsin reddi, şeytanın reddi üzerine kuruludur. Bu durumu çocukken evlerine Dersim'den dedelerin geldiğini ve Cem'in evlerinde yapıldığını söyleyen Cemal Şener'in çok yakından bilmesi gerekiyordu. Çünkü şeytanın anlatılması için, onun lanetlenmesi için 4 kapıya 40 makama gerek yoktur. Anne ve babasının henüz aklı yetmeye başlamasından itibaren sürekli şeytanı, bütün kötülüklerin ondan geldiğini, dünyanın hükümdarının aslında şeytan olduğunu anlatması gerekirdi. Dünyanın mayası hayır ve şerden kuruludur. Dünyanın düzenini kuran Allah'tır. Hayır ve şerrin kaynağı O'dur. Hayır Adem'dir, şer Havva'dır. Havva'nın şerliği şeytandan gelir. Her türlü kötülük şeytandan gelir. Her üçünü de Allah yarattı. Dünya değirmendir, insanları öğütür. Değirmene çok insan geldi gitti. Allah onların düzelmesi için peygamberler gönderdi. Peygamberler insanları düzeltemedi. Çünkü insanlar cennetten kovulan Adem ile Havva'dan gelmişlerdi, sürgündüler. Adem ile Havva'nın arasında şeytan vardı. Şeytan Havva'ya aşikar, Adem'e gizliydi. Dünya değirmeninin sahibi şeytandı. Tüm kötülüklerin sorumlusu oydu. Şeytan Allah'ın oğluydu. Allah Adem'i çamurdan yarattığında şeytan ona secde kılmamıştı. Allah oğlu da nedenini sormamıştı. Sorgu sual olmadığı için adalet ve vicdan bu işte oluşmamıştı. Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burada senin? Aşık Veysel. Adem'de de suç vardı. Çünkü bütün kötülükleri yapan, şeytana aşikar olan Havva'nın koynundaydı. En azından saftı. Havva onu sürekli kandırıyordu. Aynı çamurdan olmalarına rağmen huyları farklıydı. Dünya değirmenini kuran Allah'ın bizzat kendisiydi. Değirmenin sahibi nefisti, yani şeytandı. Değirmende insanlar öğütülüyordu. Dünyada ne kadar kötülük varsa Adem ile Havva'dan doğmuştur. Kabil Habil'i neden öldürmüştü? 72 milletin arasındaki kardeş kavgası neden sürüyordu? Allah böyle takdir etmişti çünkü. Bütün hayır ve şer ondan geliyordu. Hırs, nefs ve tamah ondan geliyordu. Değirmeni hırs, nefs ve tamah döndürüyordu. Değirmende 2 taş vardır. Alttaki Havva, üstteki Adem'dir. Değirmenin sahibi şeytandır. Allah'ın gönderdiği peygamberler bu durumu değiştirememişlerdir. Çünkü değirmenin düzenini Allah böyle kurmuştur. Hem düzeni böyle kurmuştur hem de düzelsin diye peygamberler göndermiştir. Baştan kurar iken doğru kursa olmaz mıydı? Demek ki değirmeni kötülükte doğanlar için yaptırmıştı. Allah'ın yarattığı şeytan Adem ile Havva'nın çocuklarını ayrı ayrı dinlere, mezheplere böldü. Onlar birbirlerini öldürdüler. Aynen Kabil'in Habil'i öldürmesi gibi. Alın yazısını Allah yazdığına göre demek ki o böyle istiyordu, böyle takdir etmişti. Takdir Allah'ındı. Aksi takdirde şeytanı cennete göndermez, dünyaya sürgün etmez, cehenneminde yakardı. Adem'i sürdün, bakmadın. Cennette de bırakmadın. Şeytanın için yakmadın. Cehennemin var da senin. Aşık Veysel. İşin kötüsü başka değirmen de yoktu. Naci ile Naci'ye emirle gelmelerine rağmen Allah onları Adem ile Havva'ya esir etmiştir. Ayrı bir dünya kurmalarına izin vermemiştir. Değirmenin alt taşı Havva, üst taşı Adem'dir. Değirmenin sahibi ise şeytandır. Havva ile şeytanın sözü birdir. Şeytan Havva'ya aşikar, Adem'e gizlidir. Şeytanı, Adem'i, Havva'yı yaratan, insanların kaderini belirleyen, alın yazılarını yazan, bütün bunlara sebep olan Allah'tır. Değirmen dünyadır, yaratılanlar Allah'ın evlatlarıdır. Onlarda doğuş değil yaratılış vardır, yaratan Allah'tır. Yaratılan her kim olursa olsun Allah'ın evlatlarıdır. Onlar çamurdan yaratıldı, yok iken var edildi. Allah kendini yarattığı evlatlarında ispat etti. Onlar Adem ile Havva'dır. Bu evlatların ana yolu Allah'tır. Bunda bir hile yoktur. Bizim ise ana yolumuz Naciye'dir. Biz var idik. Cemal Şener'in daha çocuklukta bizim başköylü Hasan Efendi'den öğrendiğimiz bu tür anlatımlarla sık sık karşılaşması gerekiyordu. Eğer bu tür söylemleri dinlememişse anne ve babasından, onlar Naci ile Naciye'nin çocukları değillerdir. Asimilasyon ta o zamanlar bitmiştir. Oysa hak çocukta vücut bulur. Aleviler 73. fırkadır. Onlar 72 milletten ayrıdır. Gayrıdır her milletten bu bizim milletimiz. Hiç dinde bulunmadı din-i diyanetimiz. Bu din-i diyanette 72 millette, bu dünya ol ahirette ayrıdır hayatımız. Yunus Emre. Daha ne açıklayalım? Yunus her şeyi söylemiş. Onlar rahmet deryasında sır idiler. Su mayalandı. Biri Naci idi, diğeri Naciye idi. Alevilerin doğuş anlayışı budur. Onlar balçığa, çamura inanmazlar. Onlar için yaşam haktır. Hak sudur, su ise sırdır. Alevilerde ölüm yoktur. Aleviler yola alınmakla zaten ölmeden evvel ölmüşlerdir. Aleviler hakka yürürler. Hakka yürümek ölmek demek değildir. Hakka yürümek yaşamaktır. Doğru olan ölen kişinin ruhunun gökyüzünde dolaşması ve daha sonra başka birine geçmesi değildir. Aleviler ruhun nereye gittiğini daha yaşarken gözleriyle görürler. Bunun için ölüm yoktur onlara. Ölmeden evvel ölen bir kişi neden ölecekmiş ki? Başköylü Hasan Efendi ve pirler, mürşitler, dedeler ve ozanlar böyle anlatıyorlar. Şaman'ı hatırlayacak olursak esas işi Erlik ve oğullarıylaydı. ''Hoş geldin oğlum, ne getirdin?'' diyordu Erlik. ''At getirdim, ulu ata'' diyordu Şaman. Dipnot: Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan evvel Türk Dinleri Şamanizm, sayfa 85. O zamanlar inanç böyleydi. Şeytan Şaman'ın ulu atasıydı. Şaman onu kandırmaya çalışıyordu, onunla pazarlık yapıyordu. Bay Ülgen ile hiç görüşemiyordu. Kutup yıldızına çıktığında Ülgen'in gönderdiği ruhlarla görüşebiliyordu. Oysa Erlik'in sarayında her zaman Erlik'le görüşebiliyordu. Nihayet Erlik atanın sarayına varır. Ona fena bir kurban, ayakları sakat, hastalıklı bir hayvan getirmiştir. Fakat kurbanı met eder ve onu kandırmaya çalışır. Eğer aldatamazsa o zaman merasimi yaptıran hastadan yeniden kurban istemek suretiyle tekrar Erlik ataya bir kurban daha vaat eder. Ve herhalde ayini sebebi olan hadiseyi hüsni neticeye vardırmaya muvaffak olur. Dipnot: Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan, AGE, sayfa 86-87. Erlik şeytandır, bütün kötülükleri o gönderir. Size şeytan lafını unutmamanızı daha önce önermiştik. Aleviler ise şeytanı temelden reddederler. Ona ulu ata demezler. Hayır ve şerri kabul etmezler. Alevilerin temel felsefesi ikrar imandır. Sürgün olmadıkları için ise Alevilerde tövbe yoktur. Transa geçerek Allah'ın yanına gitmek de yoktur. Allah ile işleri yoktur. Aslına bakarsanız ibadet de yoktur. Kimseyi kandırmak istemezler. Yolları hak yoludur. Hak doğruluktur. Hak kalplerindeki bir noktadır. Bu yüzden hakka, yani birbirlerinin kalplerine taparlar. Aleviler taşa, duvara, havaya, puta tapmazlar. Onlar için her şey insandır. Şaman evlilik törenlerine katılmazmış. Cemal Şener'in kitabını okurken irkilmemek mümkün değil. Çünkü kitabın bir yerinde Şaman'ın evlilik törenlerine katılmadığını söylüyordu. Ancak nedenini söylemiyordu. Şunları söylüyordu Cemal Şener: evlenme ile ilgili törenlere Şamanlar pek katılmazlar. Aynı konu Abdülkadir İnan'da da var. O da neredeyse aynı kavramları kullanıyor. Evlenme ile ilgili törenlere Şaman ve baksıların iştiraki pek sayrak olur. Bu alıntıdaki baksı sözcüğünün Müslüman Şaman'ı anlattığını biliyoruz. Şamanların evlilik törenlerine neden pek katılmadıklarını, pek seyrek olduğunu ise anlatmıyorlar. Oysa Şaman başka bir törene katılıyormuş. Bu tören kız kaçırma ile ilgili bir törendir. Kızı kaçırma ile evlenmenin devam ettiği yerlerde kız kaçırmaya gidecek gençler şaman tarafından bir ayin yapıldıktan sonra yola çıkarlar. Tören sırasında 40 kötü ruhun adlarını vererek bunlara karşı gençlerin korunması için ıdık denilen tanrıya dua edilir. Ayinden sonra gençler atlarına binerler, kaçırılacak kızın kabilesine yolculuk ederler. Dipnot Cemal Şener, Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten önceki dini, sayfa 59. Çok ilginç, çok şaşırtıcı. Cemal Şener evlilik törenlerine şamanın katılmadığını söylemesi ve devamlı olarak şamanları Alevilere benzetmesi bizi çok derinden yaraladı. Alevilik denildiği zaman akla ilk ve tek gelen kurum evliliktir. Alevilik evlilik kurumunun üzerine kurulmuştur. Evlilik alenidir Alevilikte, meşrudur. Tek evlilik esastır, cariye filan yoktur. Alevilerde evlilik tek ve en kutsal kurumdur. Eşlerin evlendiği meydan hak divanıdır. Kız kaçırma gibi bir kurum yoktur. Kız kaçırmadan 20. yüzyılda söz edilebilir çünkü sır kaybolmuştur. Hak divanı gökte, şurada burada değildir. Bizzat canın ve cananın evlendirildiği meydandadır. Üçler, beşler, yediler nedir? Alevilerin tüm felsefesi bu kavramlar üzerine kurulmuştur. Bir de tabii ki kırklar, 12 imamlar, 72'ler ikincildir. Üçler, beşler, yediler ve kırklar vardı. Üçler nedir diye bir soru sorulsa Allah, Muhammed, Ali diyorlar. Beşler nedir diye sorulsa Hasan ile Hüseyin'i de ekliyorlar. Bunlar yanlıştır, örtmedir. Evlenme ile ilgili törenlere dedeler pek katılmazlar, dinlenebilir mi? Bu olanaklı mıdır? 17. ayrımın sonu. Sayfa 217.